Ayrım 11.
Lizzie'su misfin getirmişti. Beni fena halde şımartıyor, biliyorsun. Şımartır, sen onun kızısın. Misfin, Lize, Lou'nun Bernie doğduğunda ona armağan ettiği yüzüğü de vermişti. Bu bir zümrüt yüzüktü. Zümrütün etrafını çok temiz pırlantalar süslüyordu. Hepsi de Ruth'un yaptığı bu jestten duygulanmıştı. Lou ve Ruth, Huntington'da 3 hafta kaldılar. Gündüzleri Jane okuldayken Ruth gelip bebeğin bakımında Liz'e yardım ediyordu. Öğleden sonraları da Jane'i alıp özel gezilere, yalnızca ikisine özgün maceralara götürüyordu. Bu Liz'e büyük bir yardımdı. Tek başınaydı ve Bernie'nin bir yardımcı tutma teklifini de reddetmişti. Bebeğiyle kendi ilgilenmek istiyor, evini tek başına temizleyip yemekleri de kendi pişirmekte ısrar ediyordu. Kimsenin benim için bir şey yapmasına tahammül edemem. Bu konuda gerçekten oldukça katıydı. Bunun üzerine Bernie de durumu kabul etti. Ancak Liz'in eski gücünü kazanamadığı da gözünden kaçmamıştı. Annesi de New York'a dönmeden önce bu konuda düşündüklerini söyledi. Bebeğe bakabileceğini sanmıyorum. Ona çok ağır geliyor. Çok bitkin. Doktor doğumdan sonra bunun normal olduğunu söylemişti. Liz de Bernie bebekle uğraşmayı bırakmazsa toparlanamayacağını söylediğinde buna pek aldırmadı. Aynen annen gibi konuşuyorsun. Liz yatağından tehdit dolu bakışlarla bakıyordu. Doğumun üzerinden 4 hafta geçmesine rağmen günün çoğunu yatakta geçiriyordu. Bebek bakımı bütün hayatı bebeğe göre değiştiriyor. Bernie'ye bebeğine bakmaya ne kadar istekli olduğunu göstermek istiyordu. Ama Bernie hala ikna olmamıştı. Annesi Liz'in ne kadar yorgun olduğunu anlatmış ve bunun normal olmayabileceği yolunda uyarmıştı onu. Çok Kaliforniyalı oldun. Sen kendi işine bak. Ona güldü ve bebeğe bakmayı bırakmadı. Onu rahatsız eden tek şey kalçalarının hala ağrımasıydı ve buna da şaşırıyordu. Bernie, annesi ve babası gittikten sonra Mayıs'ta New York'a ve Avrupa'ya gitti. Liz onunla gidemeyecek kadar yorgundu. Ayrıca bebeği bırakmak da istemiyordu. Bernie eve döndüğünde onu en az bıraktığı kadar yorgun bulunca çok üzüldü. Yazın Stinson plajına taşındıklarında da durum değişmedi. Bernie Liz'in yürümekte güçlük çektiğini düşünüyordu. Ama Liz ne kendisinde ne de doktora böyle bir şikayette bulunmamıştı. Sanırım doktora gitmen gerek Liz. Artık ısrar etmeye başlamıştı. Alexander 4 aylık olmuştu. Annesinin altın sarısı buklelerini, babasının da yeşil gözlerini taşıyan tombul bir bebekti. Liz ise plajda 2 hafta geçirmiş olmasına rağmen hala solgun ve bitkin görünüyordu. Sonunda operanın açılışına gitmeyeceğini söyledi. Şehire inip bir elbise almanın zor olduğunu ve buna vakti olmadığını iddia ediyor. Eylül'de yeniden öğretmenliğe başlamıştı. Bernie Liz'in kendini iyi hissetmediği zamanlarda Tracy'nin onun yerine derslere girdiğini duyuyor ve onun ne kadar yorgun olduğunu iyice görüyordu. Bütün bunlar da ne demek? Benimle operanın açılışına gelebilmek için şehire inip bir elbise alamıyorsun. Gelecek ay benimle Avrupa'ya gelemiyorsun. Ve artık yalnızca yarım gün çalışıyorsun. Allah kahretsin, neler oluyor? Sonunda o gece babasını aradı. Ne düşünüyorsun baba? Bilmiyorum. Doktora gitti mi? Gitmiyor. Bebek bakan annelerin yorgun olmasının normal olduğunu söylüyor. Ama Alexander neredeyse 5 aylık oldu. Hala onu bırakmayı istemiyor. Bırakmak zorunda kalabilir. Büyük bir ihtimalle kansızdır. Oldukça basit bir çözümdü bu. Gerçi Bernie babasıyla konuştuktan sonra rahatlamıştı. Ama gene de doktora gitmesi için ısrar etti. Gizli gizli karısının yeniden hamile kaldığından kuşku ediyordu. Sonunda Liz söylene söylene doktordan randevu aldı. Ancak kadın doğum uzmanı onda herhangi bir sorun bulamadı. Kesinlikle hamile değildi. Ama Liz'i bazı testler için bir dahiliyeciye gönderdi. Bir elektro, bazı kan testleri ve röntgen gerekiyordu. Ve gitmeden önce Liz'in nesi olduğunu mutlaka öğrenmeliydi. Eğer San Francisco'daki doktorlar bir teşhis koyamazlarsa, niyeti Liz'i alıp New York'a gitmek ve her şeyi babasına bırakmaktı. Eğer babası da bir şey olmadığını söylerse rahatlayacaktı. Liz'e bakan dahiliyeci de bir şey olmadığını söyledi. Bazı sıradan testler yaptı. Tansiyonu iyiydi. Elektro normal görünüyordu. Biraz kansızdı. Göğsünü dinlediğinde Zatülcenp olabileceğinden kuşkulandı. Sizi rahatsız eden şey bu olmalı. Gülümsedi. İri elli, kalın sesli ve uzun boylu bir adamdı. Liz onun yanında kendini rahat hissetmişti. Doktor Liz'i göğüs röntgeni için bir laboratuvara gönderdi. Saat 3:30'da eve geldiğinde Jane'e masal okuyan Bernie'yi öptü. İki çocuğunu da öğleden sonra bir bakıcıya bırakmıştı. Gördün mü? İyiyim işte. Sana söylemiştim. Öyleyse kendini neden bu kadar yorgun hissediyorsun? Zatülcenp. Doktor beni göğüs röntgeni için gönderdi. Bunun dışında iyiyim. Ama benimle Avrupa'ya gelemeyecek kadar da yorgunsun. Hala ikna olmamıştı. Doktorun adı ne bu arada? Neden? Bernie'ye kuşkuyla baktı. Ne yapmak istiyordu? Daha ne yapmasını bekliyordu? Babama soracağım. Ama Tanrı aşkına! Bebek ağlıyordu. Bernie bakıcıya çekini yazarken Liz de oğlunun odasına gitti. Alexander şişman, sarışın, yeşil gözlü bir bebekti. Annesinin göğsüne yaslanır yaslanmaz hemen mutlu sesler çıkarmaya başladı. Liz onu göğsüne bastırırken bir eliyle de sırtını sıvazlıyordu. Daha sonra oğlunu yeniden uykuya yatırdığında kocasını kapının dışında kendisini bekler buldu. Ona gülümsedi ve çenesini okşadı. Merak etme sevgilim, her şey yolunda. Bernie onu kendine çekip sıkıca sarıldı. Olmasını istediğim de bu. Jane odasında oynuyordu. Bebek uyuyordu. Karısına baktı ama çok solgun geldi ona. Gözlerinin altında hiç kaybolmayan halkalar vardı ve çok, çok zayıftı. Her şeyin iyi olduğuna inanmak istiyordu. Ama içindeki sinsi bir korku ona kötü bir şeyler olabileceğini söylüyordu. Onu uzun bir süre kolların arasında tuttu. Sonra da korkuyla karısını seyretti. Bebek saat 4'te uyandığında Bernie Liz'i uyandırmadı. Bebeği kollarına alarak mamasını yedirdi. Alexander doyduktan sonra onunla gülümsedi. Altını değiştirdi ve yeniden yatırdı. Bu tür işle de uzmanlaşmaya başlamıştı artık. O sabah Doktor Johansen aradığında telefonu Bernie açtı. Liz hala uyuyordu. Alo. Miss Finn lütfen. Ses sertti ama kaba değildi. Bernie Liz'i uyandırdı. Telefon sana. Kim? Uykulu gözlerle baktı. Cumartesi sabahıydı ve saat henüz 9'du. Bilmiyorum. Kim olduğunu söylemedi. Ancak doktor olduğundan kuşkulanmıştı. Liz'in gözlerinde fark ettiği korku onu daha da telaşlandırdı. Telefondaki kişi kendini çabucak tanıtarak saat 10'da gelmesini söyledi. Kötü bir şey mi var? Evet, yorgundu. Ama o kadar da değil. Bernie'ye şöyle bir göz attı. Kendini teklimeleyebilirdi o an. Bekleyemez mi? Bernie başını hayır anlamında salladı. Bekleyebileceğini sanmıyorum Miss Finn. Siz ve kocanız en kısa zamanda beni görmeye gelin. Sesi çok yumuşaktı. Bu da Liz'i korkuttu. Telefonu kapattı ve Bernie'yi telaşlandırmamaya çalıştı. Sanırım frengi olmuşum gibi davranıyor. Ne dedi? Bir şey demedi. Sadece bir saat sonra orada olmamızı istedi. Tamam, gidelim. Bir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyordu ama dehşete kapıldığı görülüyordu. Liz giyinirken o da Tracy'yi çağırdı. Tracy yarım saat içinde orada olacağını söyledi. Bahçe bakımıyla uğraşıyordu ama çocuklarla bir iki saat birlikte olmaktan mutlu olacaktı. Sesinden telaşlandığı anlaşılıyordu ama geldiğinde hiçbir şey sormadı. Doktorla buluşmak için muayenehaneye giderken konuşabilmek için kendilerini zorladılar. Doktorun odasını kolayca buldular. Röntgenler ışıklı levhaya asılmıştı. Odaya girdiklerinde doktor onlara gülümsedi. Ama gülümsemesi çok da keyifli değildi. Boğazının şiddetle sıkıldığını hisseden Liz, odada kalmamayı ve doktorun söyleyeceklerini duymamayı istiyordu o an. Bernie kendini tanıtınca Doktor Johansen oturmalarını söyledi. Bir saniye tereddüt ettikten sonra konuşmaya başladı. Çok ciddiydi. Bu da Liz'i dehşete düşürüyordu. Dün sizi gördüğümde Miss Finn'in Zatülcenp olduğunu düşünmüştüm. Ama bugün sizinle biraz konuşmak istiyorum. Sandalyesini çevirdi ve kalemiyle akciğerlerinde görülen iki noktayı işaretledi. Bunların görüntüsünü sevmedim. Açık konuştu. Ne olabilirler? Liz soluğunu tutarak sordu. Emin değilim ama dün söylediğiniz başka bir belirtiyi daha hatırladım. Kalçalarınızdaki ağrılar. Bunların benim akciğerlerimle ilgisi ne? Sanırım bir kemik taraması bize bilmek istediğimiz her şeyi anlatacak. Onlara yapmaları gereken şeyleri anlattı. Hastaneyi önceden ayarlamıştı zaten. Basit bir testti bu. Bir enjektör yardımıyla vücuda radyoaktif izotoplar veriliyordu ve sonuçlar ekranda görünüyordu. Bilmiyorum ama akciğerlerinizdeki lekeler bir yerinizde bir sorun olduğunu düşündürüyor. Liz hastaneye giderken Bernie'nin elini dalgın bir ifadeyle tutmuştu. Zorlukla düşünüyordu. Bernie'nin o anda bütün isteği de yalnız kalıp babasına telefon etmekti. Ama onu şu durumda yalnız bırakması mümkün değildi. Enjeksiyonu uyguladıklarında karısının yanındaydı. Liz'in yüzü bembeyazdı ve dehşete kapılmıştı. Ama sonucu beklemek her şeyden daha feciydi. Sonuçlar gerçekten sarsıcıydı. Liz'in kemik kanseri olduğunu düşünüyorlardı. Kanser akciğerlerine de yayılmıştı. Zorlukla nefes alması ve geçen yıldan beri çektiği kalça sancılarının nedeni de buydu. Ama her belirti hamileliğe bağlanmıştı. Ancak hamilelik sorunları olan şey gerçekte kanserdi. Bir biyopsi konulan teşhisi doğrulayacaktı. Doktorun açıklamasına göre Bernie karısının ellerini sıkıca yakaladığında gözyaşları Liz'in yanağına süzülüyordu. Hala yeşil hastane gömleği üzerindeydi. Bernie onu kollarına aldı ve umutsuzlukla sarıldı. Umurumda bile değil, umurumda değil. Adeta histeri krizi geçiriyordum. Dinle beni. Bernie karısını sarstı. İkisi de ağlıyordu. Benimle New York'a gelmeni istiyorum. Sakin olmaya çalışıyordu. Makul olmak zorundaydılar. Kanser her şeyin sonu demek değildi. Hem sonra bu herifler ne biliyorlar ki? Liz'i 4 uzmanın daha görmesini istemişti. Bir kemik uzmanı, bir cerrah, bir akciğer uzmanı ve bir kanser uzmanı. Biyopsiyi ameliyat izleyecekti belki. Doktorlar ışın tedavisi önereceklerdi ya da ilaç tedavisi. Bernie bu konuda çok az şey bildiğini düşündü. İlaç tedavisi yaptırmayacağım. İğrenç bir şey. İnsanın saçları dökülüyor. Ölüyorum. Ölüyorum. Bernie'nin kollarında hıçkırıyordu. Ama ikisi de sakin olmalıydılar. Buna zorunluydular. Ölmeyeceksin. Bu berbat şeyle savaşacağız. Şimdi sakin ol. Kendini topla ve beni dinle. Çocukları da alıp New York'a gideceğiz ve oradaki en iyi uzmanı göreceğiz. Onlar benim için ne yapabilirler ki? Ben ilaç tedavisi istemiyorum. Sadece onları dinle. İlaç tedavisi gerektiğini kimse söylemedi ki. Buradaki adam da buna gerek olmadığına emin değil. Bütün bildiğim, bence senin romatizman var. Adam da kanser olduğunu sanıyor. Buna inanabilmek gerçekten güzeldi. Ama akciğer uzmanı ve kemik uzmanı bu kanıda değildiler. Cerrah da. Hepsi biyopsi istediler. Sonunda Bernie babasına telefon ettiğinde o da biyopsi yaptırmaları gerektiğini söyledi. New York'a geldiklerinde oradaki doktorların da bu bulguyu isteyeceklerini biliyordu. Biyopsi onlara Johansen'in haklı olduğunu gösterdi. Liz gerçekten kemik kanseriydi. Ama bundan da daha kötü haber, buldukları hücrelerin yapısının kanserin akciğeri de tamamen sardığını göstermesiydi. Bu durumda ameliyat gereksizleşiyordu. Yoğun bir ışın tedavisinden sonra ilaç tedavisine başlamak gerekiyordu. Liz bir kabus gördüğünü ve bir türlü uyanamadığını düşünmeye başlamıştı. Jane'e annesinin kendisini bebekten sonra pek iyi hissetmediğini ve doktorun bazı testler istediğini söylediler. Gerçeği ona nasıl söyleyebileceklerini bilmiyorlardı. O gece biyopsi sonuçlarını beklerken Bernie Liz'in yanında geç saatlere kadar oturdu. Liz yatağında oturmuştu. İki göğsü de sarılıydı. Artık bebeği emzirmesi mümkün değildi. Bernie'nin kollarında evde durmadan ağlıyor ve yaşadığı pişmanlığı, suçluluk duygusunu ve acımasızlığı anlatmaya çalışıyordu. Sanki artık Alexander'ı zehirlemiş gibi hissediyorum kendimi. Ne feci değil mi? Düşünsene, onu bütün bu süre içinde neyle besledim? Bernie ikisinin de bildiği bir gerçeği yineledi. Kanser bulaşıcı değildir. Nereden biliyorsun? Bunu caddeden birinden kapmadığımı nereden biliyorsun? Belki Allah'ın belası bir deli üzerime üfledi. Ya da hastanede bebeği doğurduğumda kaptım. Burnunu çekti ve kocasına baktı. İkisi de durumun vehametine inanamıyorlardı. Bu başkalarının başına gelecek türden bir felaketti. Biri 7 yaşında bir çocuk, biri de birkaç aylık bir bebekle, onların değil. Bernie o günlerde babasını neredeyse günde 5 kez arıyordu. New York'ta her şeyin hazır olup olmadığını merak ediyordu. O gün Lizzie hastaneden almadan önce tekrar aradı. Sen onu getirir getirmez bakacaklar. Babasının sesi ciddiydi. Ruth da arkasından ağlıyordu. Çok iyi. Bernie kendini iyi haberler almaya hazırlıyordu ama çok da korkuyordu. En iyileri mi? Evet. Babasının sesi hafifti. Oğlu ve onun sevdiği kız için yüreği burkuluyordum. Bernie, bu iş çok kolay değil. Dün Johansen'le bizzat konuştum. Kanser anlaşılan çok yayılmış. Bu Lou'nun nefret ettiği bir kelimeydi. Acı çekiyor mu? Hayır. Yalnızca kendini çok yorgun hissediyor. Ona sevgilerimi ilet. Liz'in buna ihtiyacı vardı. Dualarına da. Telefonu kapadığında Jane'in kapıda durduğunu gördü. Annemin nesi var? Kendini biraz yorgun hissediyor canım. Sana dün söylediğimiz gibi. Bebek doğurmak yorucu bir iş. Boğazına bir yumru tıkanmıştı ama gülümsedi. Kolunu Jane'e doyaladı. İyileşecek. İnsanlar yorgun oldukları için hastaneye yatmazlar. Bazen yatarlar. Ona neşeyle gülümsedi ve burnun ucuna bir öpücük kondurdu. Annen bugün eve gelecek. Derin bir nefes aldı. Jane'i hazırlamanın sırası gelmişti artık. Ve gelecek hafta hepimiz büyük anneyle büyük babayı görmeye New York'a gideceğiz. Ne hoş değil mi? Annem yeniden hastaneye gidecek mi? Çok iyi biliyordu. Onu dinlemiş olmalıydı. Bernie bunu hiç fark etmemişti. Anlamamazlıktan geldi. Belki bir iki gün için. Neden? Jane'in dudakları titredi ve gözleri doldu. Onun nesi var? Dedi sızlanarak. İçinden bir şeyler annesinin çok kötü bir durumda olduğunu söylüyordu ona. Onu çok sevmemiz gerekecek, dedi Bernie gözyaşları içinde çocuğa sarılırken. Çok, ama çok canım. Ben zaten seviyorum. Biliyorum, ben de. Bernie'nin ağladığını görünce minicik elleriyle gözyaşlarını sildi. Elleri sakalının üzerine konmuş kelebekler gibiydi. Sen harika bir babasın. Bernie gözyaşlarını yine tutamadı. Uzun bir süre sarmaş dolaş oturdular. Bu ikisine de iyi gelmişti. Lizzie almaya gittiklerinde çok özel bir sırrı paylaşıyorlardı artık. Çok özel bir yakınlığın, sevginin ve cesaretin sırrını. Jane annesini arabada bir buket gül ile bekliyordu. İkisi de yol boyunca Lize, Alexander'ın o sabah yaptığı komiklik şeyleri anlattılar. Bunun ona yardımcı olacağını biliyorlardı. Onu sevgileri, komik hikayeleri ve şakalarıyla yaşatmak istiyorlardı. Eve gelir gelmez oğlunun odasına koştu. Alexander annesini görünce bacaklarını ve ellerini neşeyle oynatmaya başladı. Liz oğlunu kucağına aldı. Onu emzirecek misin anne? Jane kapının önünde iri ve kaygılı mavi gözleriyle onu seyrediyordu. Hayır. Liz başını kederle salladı. Hala oğlunu besleyecek sütü vardı ama emzirmesinin artık imkansız olduğunu söylemişlerdi. Artık büyüdü değil mi Alex? Gözlerine dolan yaşları geri itmeye çalıştı ve görmemesi için Jane'e arkasını döndü. Jane sessizce kendi odasına gitti. Bebeğini kucağına aldı, pencereden dışarıyı seyretmeye koyuldu. Bernie mutfakta Tracy ile birlikte yemek hazırlıyordu. Kapı kapalıydı. Su açıktı ve elinde kurulama bezi ağlıyordu. Tracy de arada sırada gelip omzunu okşuyordu. Liz durumu Tracy'ye söylediğinde kendi kendine ağlamıştı ama çocuklar ve Bernie için güçlü olması gerektiğini bildiğinden kendini toparlamak zorunda kalmıştı. ''Sana bir içki vereyim mi?'' Bernie başını sallayınca Tracy elini omzuna koydu. Derin bir nefes alıp arkadaşına baktı. ''Onun için ne yapabiliriz?'' Kendini çok umutsuz hissediyordu. Yaşlar gözünden yuvarlanırken kendini umutsuzluk içinde hissediyordu. Yapabileceğimiz her şeyi, diye cevapladı Tracy. Belki de bir mucize olur. Bazen oluyor. Kanser uzmanı da aşağı yukarı aynı şeyi söylemişti. Çünkü önerebileceği fazla bir şey yoktu. Onlara Tanrı'dan, onun mucizelerinden ve ilaç tedavisinden söz etmişti. Liz de ilaç tedavisi istemediğini söylemişti ısrarla. İlaç tedavisi istemiyor. Umutsuzluk içindeydi. Onun için gerçekten büyük bir şok olmuştu. Onu bu yüzden suçluyor musun? Salata yapan Tracy ona baktı. Hayır. Ama ilaç tedavisi bazen işe yarıyor. En azından bir süre. İstedikleri de buydu zaten. Johansen mümkün olduğu kadar ömrünü uzatmayı istediklerini söylemişti. Belki 50 sene ya da 10, 20, 5, belki 2 ya da 1. New York'a ne zaman gidiyorsunuz? Bu haftadan sonra. Babam her şeyi ayarladı. Ben de Paul Berman'a, patronuma Avrupa'ya gidemeyeceğimi söyledim. Beni anlıyor. Herkes çok iyi davranıyor. Bugüne dek mağazadan 2 günden fazla ayrılmamıştı. Şimdi ise ne kadar süreceğini bilemiyordu. Ama müdürler ona her şeyle ilgileneceklerine söz vermişlerdi. Belki New York'ta farklı bir şeyler yaparlar. Ama yapamadılar. Doktorlar kesinlikle aynı şeyi söylediler. İlaç tedavisi ve dua ve mucize. Bernie hastanede yatakta yatan karısına baktı. Çok kötü görünüyordu. Gözlerinin altındaki halkalar koyulaşmıştı ve çok kilo kaybetmişti. Sanki birileri bela okumuştu onlara. Uzanıp elini tuttu. Liz'in dudakları titriyordu ve ikisi de korku içindeydiler. Bu kez gözyaşlarını karısından saklamadı. Birlikte oturup el ele ağladılar ve neler hissettiklerini söylediler birbirlerine. Bu ikisini de biraz rahatlattı. Kötü bir düş gibi değil mi? Saçlarını omuzlarının arkasına savurdu ve bir süre sonra da onları yitireceğini hatırladı. San Francisco'ya geri döndükten sonra ilaç tedavisine başlamaya karar vermişti. Bernie, Wolf'takilere kendisini New York'a almazlarsa işi bırakacağını söylemeye karar vermişti. Ama babası Liz için New York'ta olmanın fark etmeyeceğini söylemişti. San Francisco'daki doktorlar da en az New York'takiler kadar iyiydi. Liz de San Francisco'ya alışkındı. Bu konuda söylenecek çok şey vardı. San Francisco'da kaldıkları takdirde yeni bir ev aramak zorunda kalmayacaklar ya da Jane'i yeni bir okula vermeyeceklerdi. Şu anda alışkın oldukları şeylere her zamankinden daha fazla ihtiyaçları vardı. Evlerine, arkadaşlarına, hatta Liz'in işine. Bernie ile de konuşmuştu. İşine devam etmek istiyordu ve doktor da buna karşı çıkmamıştı zaten. İlaç tedavisine öncelikle haftada bir gidecekti. Bir ay sonra 2 haftada bir gitmeye başlayacaktı. Daha sonra 3 haftada bir. Birinci ay çok kötü geçecekti ama daha sonra kendini sadece 1-2 gün kadar kötü hissedecekti. Tracy okuldaki durumu idare edebilirdi. Okul yöneticileri de bu durumu kabul etmişlerdi. Herkes Liz'in kendini böyle daha iyi hissedebileceğinden emindi. Kendini daha iyi hissettiğinde benimle Avrupa'ya gelmek ister misin? Liz kocasına gülümsedi. Ona karşı her zaman çok iyiydi. En hoşu da kendisini eskisi kadar kötü hissetmemesiydi. Yalnızca biraz yorgundu, hepsi bu. Ama aslında ölüyordu. Büyük anne, dedi Jane karanlıkta. Ruth elini tutmuştu. Jane'in sesi çok yavaş çıkıyordu. Annesi için dua etmişlerdi. Bernie Liz'le birlikte hastanede kalmıştı ve Ruth'un eskiden beri hizmetçiliğini yapan Hattie de onlara yardım ediyordu. Sence annem iyileşecek mi? Gözleri dolu dolu olmuştu. Ruth'un elini iyice sıktı. Tanrı annemi bizden almayacak değil mi? Hıçkırarak ağlamaya başlamıştı artık. Gürültüyle yutkundu. Ruth ona sarılırken onun gözyaşları da Jane'in üzerinden yastığa düşmüştü. Çok yanlıştı bu. Haksızlıktı. Kendisi 64 yaşındaydı ve Liz'in yerine gitmeyi memnunlukla kabul edebilirdi. Liz çok gençti. Çok güzeldi. Ve oğluna da aşıktı. Bernie'nin 2 çocuğuyla birlikte karısına çok ihtiyacı vardı. Az önce Tanrı'ya anneni bize bağışlamasını söylemedik mi? Jane başını salladı ve tekrar büyük annesine baktı. Yarın seninle birlikte sinagoga gelebilir miyim? Jane, Yahudilerin kutsal gününün cumartesi olduğunu biliyordu. Ama Ruth yalnızca senede bir gün giderdi. Yarın ise bir istisnaydı. Büyük babanla ben seni de götürürüz. Ertesi gün üçü birlikte Reform Sinagoguna gittiler. Bebeği de evde Hattie ile bıraktılar. O gece Bernie eve geldiğinde Jane olgun bir tavırla büyük annesi ve büyük babası ile birlikte sinagoga gittiğini söyledi. Bernie'nin gözleri yaşarmıştı. Her şey çok tatlı, sevgi dolu ve o ölçüde de hüzünlüydü. Bernie oğlunu kolların arasına aldı. Oğlan Liz'e çok benziyordu ve Bernie de buna dayanamıyordu. Ama Liz hastaneden çıkıp onlarla birlikte yaşamaya başladığında olaylar o kadar dokunaklı gelişmedi. Eve döner dönmez yine aynı şakalar, Bernie'nin çok sevdiği genizden gelen o ses, gülmeleri ve herkesi neşelendirme yeteneği de onunla birlikte geldi. Böylece Liz Bernie'nin aşırı duygusallaşmasına izin vermedi. Bir kere ilaç tedavisi onu çok endişelendiriyordu. Ama artık bu konuda daha fazla düşünmemeye karar vermişti. Önce birlikte yemeğe gittiler. Bernie onlar için bir limuzin kiralamıştı. Yemeği de Le Grenil'de yediler. Ama yemeğin yarısına geldiklerinde Liz neredeyse tükenmişti. Öyle ki Ruth kalkıp gitmeleri için ısrar etti. O gece yatakta Liz Bernie'den özür diledi. Bernie ona yavaşça dokunmuştu. Korkarak, uzanarak elini tuttu. Karısıyla sevişmek istiyor ama bir yandan da ona zarar vermekten çekiniyordu. Tamam, her şey yolunda. Doktor sevişebileceğimizi söyledi. Dedi Bernie'ye ama o karısına hırsla ve tutkuyla sarılınca birden dehşete düştü. Bernie Liz'e acımıştı. Onu kendine doğru çekti. Ama Liz yavaş yavaş uykuya dalıyordu. Bernie ağlamaya başladı. Karısını kendine doğru çekti ve kendinden nefret etti. Daha yürekli olmak istiyordu ama kendini küçük bir çocuk gibi hissetmekten de kurtulamıyordu. Karısının göğsüne sokuldu. Onu fena halde istiyordu. Tıpkı Jane gibi Liz'e sarılmak, onu hep orada tutmak ve kurtarmak istiyordu. Bir mucize olmalıydı. Kim bilir, belki de ilaç tedavisi bunu sağlayabilirdi. San Francisco'ya dönmelerinden önce büyük annesi Jane'i Schwarz'a götürüp büyük bir ayı, bebek ve Alexander için de bir şeyler aldı. Jane onun için bir de müzikli palyaço seçmişti. Alexander bu oyuncağa bayıldı. Son geceleri sıcak, rahat ve biraz da hüzünlü geçmişti. Liz Ruth'a yemek yapmakta yardım etmek için ısrar etti. Uzun zamandır olduğundan çok daha iyi görünüyordu. Soğukkanlı, sessiz ve güçlüydü. Daha sonra Ruth'un elini tutup gözlerin içine baktı. Her şey için teşekkürler. Ruth başını salladı. Liz'in yanında ağlamak istemiyordu ama kendini tutması da çok zordu gerçekten. Uzun bir yaşam boyunca her şey için ağlamıştı. Neyin önemli olduğunu çok önemli değildi. Onu kim durdurabilirdi ki? Ama şimdi Liz'in önünde kendini tutmak zorunda olduğunu biliyordu. Bana teşekkür etme Liz. Sadece yapman gerekeni yap, dedi Ruth. Yapacağım. Son zamanlarda çok daha yaşlı ve çok daha olgun görünüyordu. Şu aralar kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bernie de düzeldi biraz. Kolay olmayacak belki ama başaracağım. Ruth başını salladı. Daha fazlasını söylemekten acizdi şu anda. Ertesi gün Ruth ve Lou onları havaalanına götürdüler. Bernie bebeği taşıyordu. Liz de Jane'in elini tutmuştu. En yaşlı Finn ağlamamaya çalışmıştı ama uçak kalktıktan sonra kocasının kollarına atılıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Liz'in cesaretine hayrandı. Ama hayat bu sefer onun sevdiği insanı götürüyordu. Birden gidenin, Bayan Rosengarten'in torunu veya Mr. Fishley'nin babası olmadığını anladı. Bu kez gelini, oğlunun karısı, Alex ve Jane'in annesi gidiyordu. Çok yanlış, çok haksız ve çok kırıcıydı olay. Kalbinin ikiye bölündüğünü hissetti ve kocasının kollarının arasında hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam etti. Buna dayanmak gerçekten çok zordu. Haydi Ruth, haydi güzelim, artık eve gidelim. Lou, Ruth'u arabaya götürdü. Ruth birden ona baktı. Seni seviyorum Lou. Seni çok seviyorum. Yeniden ağlamaya başladı ve kocası onun için arabanın kapısını açarken yanağını okşadı. Hepsi için çok zor bir dönem başlamıştı ve Lou hem oğlu hem de gelini için çok üzülüyordu. Bernie, Liz, Jane ve Alexander San Francisco'ya indiklerinde Tracy'yi kendilerini beklerken buldular. Onları eve götürdü. Birlikte sohbet edip güldüler. Evet, geldiğinize sevindim dostlar. Arkadaşlarına gülümsedi. Liz'in ne kadar bitkin olduğunu kolaylıkla görebiliyordu. Ertesi gün hastaneye gidecek ve ilaç tedavisine başlayacaktı. O gece Tracy kendi evine döndükten sonra Liz yatakta Bernie'ye sokuldu ve kolu ile başını destekleyerek Bernie'ye baktı. Acaba yeniden eskisi gibi olabilecek miyim? Bunu tıpkı sivilcelerinden şikayet eden bir kız gibi söylemişti.